Ankara, Ankara. Tam anlamıyla bilen pek yok tarihimizi. Hele de böylesine göz alıcı bir tarih, neden olduğunu anlamak güç, bize eksik anlatılmış. Öyle çok eskileri de kastetmiyoruz üstelik, yakın tarihimiz sözüne ettiğimiz. Gün, ay ve yılın yazılı olduğu rakamlardan ibaret, çoğu ezbere dayalı, insani boyutundan soyutlanmış tarih bilgimiz. Oysa bu topraklarda yaşanılanların emsali yok. Dökülen kanların, alınan yaraların, kazanılan zaferlerin bir benzeri yok. Ankara'yı da pek az biliyoruz ne yazık ki. Bu şehir tarihin yazıldığı yerdir. Bu şehir destansı bir savaşın karargahıdır. Savaştan, yokluktan, azimden, inançtan sayısız izler taşır. Bu şehir Atatürk'ün şehridir. Bugünkü konuklarımız o güzel sesi, o güzel yorumuyla tanıdığımız çok yönlü sanatçı Pınar Ayhan ve programlarımıza büyük katkısı olan araştırmacı yazar Doktor Necati Yalçın. Ankara, Ankara'ya hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz.
Bak, akan her damla bir yana sararıyor geçmiş sayfamda.
Şimdi bir bölümünü dinlediğimiz bu şarkı Yorgunum Anna'ydı. Pınar Ayhan'ın 2000 yılında Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil ettiği şarkıydı bu. Pınar Hanım'la başlamak istiyorum. Bir Eurovision geçmişiniz var. Bilenler bilir, bir TRT geçmişiniz de var aynı zamanda. Ancak daha çok son yıllardaki farklı bir projeyle daha çok tanınır oldunuz. Hani az önce de dedik ya açılışta insani boyut diye. İnsani boyutu da katarak Cumhuriyetimize dair az bilinen ya da hiç bilinmeyen kıyıda köşede kalmış öyküleri paylaşıyorsunuz seyirciyle. Müziğin insanın insana fısıldayan notalarıyla anlatıyorum ben hikayelerimi. Sizin de hikayeniz onlar diyorsunuz. Nasıl, hangi fikirle başladı bu müzikli tarih anlatısı ya da müzikal belgesel mi demeliyiz buna bilemiyorum. Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
Aslında izleyici yaptı burada.
Öyle mi?
Teşhisi koydu, ismini koydu ve dedi ki müzikal belgesel. Biz ne diyeceğimizi bilemiyorduk çünkü benzeri bir tanım bulamamıştık. Benim yüreğimden, aklımdan, daha doğrusu şöyle hakkını yemeyeyim Burcu Hanımcığım. Sunay Akın'ın o güzelim eserleri var ya, tarih anlatıları var ya, ben de onlardan çok etkilenenlerden biriydim. Oğlum da çok sevmişti. Öyle her tiyatro eserini beğenmiyordu. İşte onun şusu var, bunun busu var derken en son dedim ki dur bak bir de bir gösteriye götüreceğim seni. Onu da beğenmezsen artık kendi yolunu çizersin demiştim. Sunay Akın'ın o Görçe'ydi sanıyorum. Onu beğendikten sonra çıktık gösteriden. Necati Beyciğim nasıl buldun dedim yankıcın dedim. O zaman 15 yaşındaydı. İşte dedi bana böyle entelektüel şeylerle gelir dedi. O öyle söyleyince dedim ha demek ki gençler hiçbir şey bilmiyor değiller. Hiçbir şeyden zevk almıyor değiller. Sadece daha doğru, daha iyi ve daha güzelin peşindeler. Bunu gösterenin de arkasından gidiyorlar. O zaman dedim daha çok çalışmam lazım. Kendimde olan başka ne diyeyim işte yetenekleri de ekleyeyim üstüne dedim. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi yaklaşık bir 20-25 senelik bir Türkiye Radyo Televizyon kurumunda sunuculuk, şarkıcılık tecrübelerim var. Ta 18 yaşımdan itibaren efendim sizin gibi böyle konuklarla sohbet ettim yıllarca. Çok şey öğrendim gelen konuklarımdan. Farklı farklı konularda sohbetler etmiştik. Bütün bu birikimleri bir araya getirdikten sonra işte Eurovision'du, şuydu, buydu. Ne yaptım? Sahnede tarih anlatmak istedim ben de ama müziğiyle, görselleriyle, canlı orkestrasıyla, sanat daha çok içinde olsun istedim. Çünkü gençlerin de sonradan hep söylediği şey o oldu ya da herkesin aslına bakarsanız. Bilgi duyguyla birlikte nüfuz ediyor. Ve öğrenme o zaman tam gerçekleşiyor.
Çok doğru.
Öyle
çok
değil mi? Yani sadece beyne, sadece zekaya değil de duyguya da hitap et. Biz beşeri varlıklarız, sosyal varlıklarız. Sanat da işte bunu tetikliyor. Bunu sahnede başardığımı gördüm. Yani bir hikayenin müziğini de, şarkısını da söyleyince efendim veya şiirini de okuyunca, hayatın kendisi de tam öyle değil midir? Yani yaşadığımız her olguda, her olayda mutlaka bir çıktısı, bir sanat eseri vardır o hikayenin. Hele bir de iyice damarımıza dokunmuşsa hayat hayatınızı dönüştürmüş, değiştirmişse mutlaka bir ya bir sahne eseri çıkar ya bir beste çıkar. Öyle değil mi? O, bir Nazım Hikmet yapan bu değil midir? O canına, aklına, yüreğine dokunan olayları kağıda dökmesi, şiire dökmesi değil midir? İşte bu açıdan bakınca tarihi anlatmak daha da keyifli geldi bana. Belki de o yüzden söylediniz ya, son yıllarda daha çok tanınır oldunuz diye. Demek ki öğrenciler, öğretmenler, akademisyenler, herkes her yer, tüm Anadolu'da şu anda geziyoruz ve ben o hikayeleri, yüzyılımızdan hikayeleri anlatıyorum.
Şimdi bu performanslar uzun süren bir tarih araştırmasının sonucu elbette. Büyük bir emeğin sonucu ortaya çıkıyor. Nasıl bir çalışma, araştırma yapıyorsunuz efendim?
İlk eserimizin adı Orada Duruverseydi Zaman'dı. İkincisi Kemal, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlattığımız ama daha çok tabii olay örgüsüyle anlattığımız. İkincisi de, üçüncüsü de Dinle Çocuk. Yine yüzyılımızdan hikayeler. İlk ikisinde gerçekten çok sağlam bir ekiple çalıştım. TRT kökenli iki arkadaşımla birlikte çalıştım. Ve yeni bir örnekti dediğim gibi. Sahnede müzikal belgesel adını bile izleyicinin koyduğu çok orijinal bir örnekti bu. Dolayısıyla nasıl yapacağımızı ne onlar bile biliyordu tam olarak ne ben bile biliyordum. Yola çıkalım istedik sadece. Coşkumuz vardı ve iyi bir şey çıkacağını hayal ediyorduk. Çok sıkı çalıştık. 2 yıl, 3 yıl biz kapandık, inanın. Hala kütüphanem orada müze gibi duruyor. Ara ara yeni kitaplar ekleniyor içine. Son eserimde kendim artık iyice donanmıştım ve de bu metot oldu artık, biraz da yöntem oldu. Özümsemiştim. Bitmiyor o araştırma, bitmiyor. Mesela şimdi birazdan herhalde Necati Bey'den sonra konuşacağız. Yakınlardaki Ankara gösterisi için, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı için.
Ondan da bahsedeceğiz elbet.
Öğrenmenin sonu yok. Ben Ankara'yla tanıştıkça kendimden geçiyorum. Necati Bey bu işin ustası, piri olduğu için özellikle Ankara çalışmalarının ve araştırmalarının, en nihayet dedim ki bana yetmedi. Lütfen beni gezdirir misiniz? Bir Ankara turu yapalım birlikte, son noktayı koyayım dedim.
Bu turdan da bahsedelim
böyle.
Yine.
Yani araştırma bu şekilde, belgesiyle, efendim röportajlarıyla, kitaplarıyla, her şeyiyle. Hiç durmadan çalışıyoruz yani.
Şimdi ilk olarak Orada Duruverseydi Zaman'la başlayalım o zaman. Tek kişilik bir gösteri bu. Ancak sizinle beraber elbette orkestranız da var. Neler anlatıyorsunuz efendim bu müzikli gösteride ya da müzikal belgesel diyelim belki daha doğru bir tabirle?
Bundan 7-8 sene önce çok daha az kişi bilirdi Karadeniz Vapuru hikayesini. Şimdi artık çok bilen, çok rastlamış olan var. Karadeniz Vapuru hikayesi biliyorsunuz 1926'da Türkiye Cumhuriyeti'ni, genç cumhuriyetini tanıtmak için İstanbul'dan yola çıkan ve tüm Avrupa limanlarını gezerek genç cumhuriyeti tanıtan geminin hikayesidir. Tam bir aslında halkla ilişkiler projesidir. Atatürk'ün ve onun arkadaşlarının, dönemin Ticaret Bakanı'nın efendim fikri ortaya koyduğu nefis bir çalışmaydı bu. Onunla başlıyorum hikayeye. Sonra arkasından Çanakkale Savaşı'nın Avustralya'da o ilk kıvılcımlarının atıldığı Broken Hill olayını anlatıyorum. Oradan Özsoy operamıza, ilk operamıza bağlıyorum. İkinci bölümde ise tamamen köy enstitülerini anlatıyorum. Bunlarla ilk karşılaştığımda 7-8-9 sene önce hatta, Allah'ım dedim, biz nasıl bilmeyiz bu hikayeleri?
Değil mi?
Bazılarını üstün körü duymuş etmişiz ama nüfuz etmemiş, derinlerini, detaylarını bilmemişiz hikayelerin, anlamamışız, geçmişiz. Okullarda zaten anlatılmamış bize bunlar. Ama bunlar ne kadar eksik kalmış hayatımızda. Öğrenince, bu hikayeleri de öğrenince aslında bugünümüzü daha iyi anlıyoruz. Nereden nereye, ne sebeplerle nasıl geldik, nerede kaybettik, nerede kazandık, nasıl devam etmeliyiz, geleceğimizi bu tarih bilgisiyle nasıl inşa edebiliriz? Bütün bunları ben de heyecanlandırarak uyandıran hikayelerdi bunlar. Çok hakikaten heyecanlanmıştım. Okudukça bakmayın orada 4-5 hikaye anlatıyorum yaklaşık 2,5-3 saatte. İlk çıkardığımda yaklaşık 20-25 hikaye bulmuştum. Daha da var. Hani düşüre sayısını. Sonra dedik ki bu da olmayacak. Biz 4-5'e indirelim bunu. Ama sonra işte ikinci gösteri çıktı. Üçüncü gösteri. Şimdi onların yavruları da çıktı. Hatta salgın döneminde evden çıkamadık, sahnelere çıkamadık. Ya dedim ben çatlarım böyle, anlatmam lazım. Minik hikayelere böldüm 5'er dakikalık ama ne hikaye diye adını koydum. Sosyal medyada yayınlamaya başladım. Hala öyle. Şimdi yeni yeni ne bileyim 40 dakikalık başka diyorum, şunu da anlatayım, bunu da anlatayım. Atatürk'ün işte tarım politikaları çok heyecanlandırıyor beni. Bir de o bilgi var o konuda. Veya şimdi yeni bir rica geldi, Atatürk'ün moda anlayışı diye. İşte o dönemin işte yeni moda anlayışı, dünyaya açılmışız, üst baş giyim, kuşam, olgunlaşma enstitüsünün kuruluş amacıdır aslına bakarsanız. Dünyadaki moda akımını Türkiye'ye de getirmek ve işte o genç hanımların yurt dışına gönderilmesi, eğitilip getirilmesi. Yani her konudan artık hikayeler doğurmaya başladı. Böyle oldukça da kendimden geçiyorum. Çok keyif alıyorum.
Şimdi bu hikayeler size nasıl geliyor? Bunu da merak ediyoruz. Siz araştırdıkça mı karşınıza çıkıyor?
Tabii. Hepsi. İlk yola çıktığımda elime aldığım ilk kitap babamdan, rahmetli babamdan kalan Amerikan basınında Türk Kurtuluş Savaşı idi kitabın adı. İlk defa eleştirel açıdan okumuştum Türk Kurtuluş Savaşı'mızı, milli mücadeleyi ve çok şaşırmıştım. Allah Allah, dünyadaki etkileri, hatta biraz böyle bir farklı yönlendirmeler filan. İşte New York Times gazetesindeki manşetler, hiç bizim bilmediğimiz, anlamadığımız başka yakıştırmalar filan. O kitaplar arttıkça nasıl artıyor? Altındaki dipnotları da işte okumaya, kaynakçalara girmeye başlıyorsunuz. Farklı kaynaklardan yorumlar okumaya başlıyorsunuz. Aynı konunun farklı yorumlarını okurken o konunun başka dallanıp budaklanmış hikayelerine de girmeye başlıyorsunuz. Derken deniz derya bir şeye dönüşüyor. Sonra diyorsunuz ki bu hikayeleri ben mesela köy enstitüleri, yaşayanlar var, hala aramızda olanlar var, ilk mezunlarından gideyim onlardan da dinleyeyim demeye başlıyorsunuz. Olmadı onların hatıratlarını okuyorsunuz. Veya gidiyorsunuz kütüphanelerden belgelerini buluyorsunuz, arşivlerden çıkarıyorsunuz ya da gidiyorsunuz o memleketleri ziyaret ediyorsunuz, o binayı görmek istiyorsunuz, içine girip koklamak istiyorsunuz, yaşamak istiyorsunuz. Yani her fırsat değerlendirilir bilgi toplamak için, araştırma için. Ve ben de bunların hepsini yapıyorum.
Bütün bunları da bizlerle paylaşıyorsunuz. O zaman orada duruverseydi zamandan bahsettik. Hemen Kemal'e geçelim. Kemal'de bizimle neler paylaşıyorsunuz?
O da şöyle oldu. Bana dediler ki orada duruverseydi zamanı izleyenler. Ya harika Atatürk anlatıyorsunuz. Cumhuriyet anlatıyorsunuz. Ayrıca sadece Atatürk. Bakın dedim, ben Atatürk anlatmıyorum aslında. Öyle bir yanılgı oldu orada duruverseydi zamanda. Ben Atatürk anlatmadım. Ben sadece yüzyılımızdan hikayeler anlattım. Ama yüzyılımız ne demek? Öyle değil mi? Ana yol zaten Kılcallara saptığınızda nereden girerseniz gidin ana yol hep zaten Atatürk'e çıkıyor. O yüzden benim Atatürk anlattığımı düşündü herkes. Ama dedim madem siz Mustafa Kemal Atatürk'tü demek istiyorsunuz, onu da çalışalım. Ekibimizle onu da çalıştık. Ta çocukluğundan aramızdan bedenen aydana kadar ki hikayelerinde bize nasıl etki ettiğini, bir insanın yaşamı boyunca topluma neler katabileceğini eğer isterse, nasıl bir hatıra bırakabileceğini, bir yadigar bırakabileceğini, bir eser bırakabileceğini onun hayatını çalışırken öğrenip anlattık. Zannediyorum özellikle çocuklar ve gençler çok etkileniyorlar. Çünkü gerçek bir örnek çıkarıyoruz karşılarına onu anlatırken. Eğer isterseniz siz de böyle bir esere dönüşebilirsiniz diye. O da ilgi görüyor gerçekten. Ben de seviyorum, çok seviyorum anlatmayı.
Tarihimizi bu şekilde kanlı canlı görebilmek de çok önemli aslında. Bu açıdan da çok önemli bir görevi belki yerine getirdiğinizi düşünüyorum. Dinle Çocuk müzikaliyle devam edelim. Bu müzikal ne üzerinedir efendim?
Şimdi burada ben bir adım daha öne çıkmaya gayret ettim. Artık biraz geliştirdim tekniğini de diye düşünüyorum. Oğlum Yankı bu arada tabii bana anne daha entelektüel şeylerle gelin diyen Yankı döndü dolaştı. Yıllar sonra gitti New York Tisch Konservatuvar'da efendim tiyatro sinema okudu. Efendim bu işin nasıl yapabileceğini gitti yerinde öğrendi geldi. Ve benim ufkumu genişleten o oldu. Ne demek istiyorum? Bu defa sahnede tek başıma anlatıcı değilim. Orkestram hep var. Ama bir gencim de var sahnede artık. İki kişiyiz. Bir genç kadın var sahnede ve sahneyi bölmüşüz ikiye sanal olarak. Bir tarafında modern bugünün genç kadını, bir tarafında da bir anlatıcı, bir tarih sanal. Aslında biraz kendimi anlatmışım galiba ben bu hikayede. Ben de çünkü hem üniversiteye okurdum hem şarkı söylerdim, sahneye çıkardım. Bu gencimiz de öyle. Şarkıcılık yapan bir üniversite öğrencisi. Akşam eve geliyor, arkadaşları arıyor. Hadi çıkalım gezelim, yok diyor. Canım sıkkın be. Ne oldu, sahnen mi iyi geçmedi falan. Yok ya diyor, o her zaman iyi de diyor. Ben iyi değilim diyor. Ben terk etmek istiyorum bu toprakları. Sıkıldım artık. Öyle mi falan. Hadi diyor size güle güle. 2-3 tane kitap var rafında. Birini çekiyor. Çektiği kitaplardan birinin adı Dinle Çocuk. O kitaptan tarih okumaya başlıyor. İlk hikaye de Afife Jale'nin hikayesi. O okuduğu kitap aslında benim. Sahnenin bu tarafında tarihi anlatan kişiyim. Sanaldı, rüya gibi. Okudukça aydınlanıyor. Okudukça idraki artıyor. Öğrendikçe tutkusu, inancı artıyor. Ve o 2,5 saatlik oyunun sonunda da öyle gitmeyi falan bırakın, bilakis ülkesi için mücadele edecek, efendim aşkla bağlanacak gerçek bir vatansevere dönüşüyor hikayenin sonunda.
Ne kadar güzel anlattınız gerçekten. Peki Necati Hocam, siz katıldınız mı bu müzikallere, müzikal belgesellere?
Evet, hepsini keyifle izledim tabii. Şimdi son projede de ayrıca birlikte olmak büyük keyif.
Sizler neler hissettiniz?
Tabii hepsi heyecan verici ve aynen kendisinin söylediği gibi gençlerin de özellikle ilgisini çekmesi açısından çok değerli. Gerçekten biz gençler diyoruz ama bizler de epeyce şey bilmiyoruz gibi geliyor bana. Çünkü biraz önce Pınar Hanım'ın söylediği gibi araştırdıkça bir dakika ya bunu da bilmiyorum falan oluyor. Benim zaten bu kent gezileri öğrencilerime farklı bir şey vermeden çıkmıştı. Çünkü sizin anlattığınız dersi sevmiyor ama ben o çocuğun çok canavar bir çocuk olduğunu, çok iyi bir çocuk olduğunu biliyorum. Farklı yönlerden yakalama çabasından kente girdim. Kenti gezdirmeye başladım. İşte İstanbul'u, İzmir'i. Sonra Ankara'da ne yapacaksın dediler. Ansiklopedik bir Ankara çıktı. Ve tanımadan üstelik Ankara'yı ben öyle bir kitap çıkarmıştım. Rahmetli Özakman da 6-7 sayfa ön söz yazarak bayıldım diyerek beni çok teşvik etti. Tabii o da bayıldım deyince ben ondan sonra habire yazmaya başladım herhalde. Ama yazdıkça ben de Ankara'yı keşfetmeye başladığımı hissettim. Sonra eşimle Ankara dışına çıkınca baktık ki yani Anadolu'nun her yeri inanılmaz zengin. Ama tabii benim Anadolu'nun her yerini bitirme gibi bir gücüm olamaz. Ankara'ya bakayım ben dedim. Şimdi iki kitap daha geliyor. Ama o iki kitap çıkarken yeni kitaplar da geliyor. Örneğin bu Anafartalar Caddesi'ni bir 10 yıl önce yazmıştım. Sonra böyle bir küçük grupla gezmiştik. Bir de bu son proje için gezdik ve gezerken de yeni şeyler öğrendim. Gezdikten sonra da bir dakika şurada şu bina vardı, burada şu vardı diye bakarken yeni şeyler de çıktı. Sonu yok mu? Bence yok. Çünkü öyle bir memlekette yaşıyoruz ki, ya da Pınar Hanım'ın mesela 3 farklı oyun, 4 olacak, 5, 6 bitmeyecek. Çünkü bu topraklarda yazılan, ben şimdi Anafartalar Caddesi'ne yazılan masal diyorum. Çünkü daha önce Anafartalar Çarşısı'na yazılan masal demiştim. Çarşı yıkımdan kurtulduysa işte tuzumuz vardır diye düşünüyorum. Şimdi de bu caddeye masal yazmaya başladım. Ama yazdığım masal değil aslında. Buna biz öykü de diyemeyiz. Bu memleket destan üstüne destan yazmış. Yani inanılmaz. Mustafa Kemal ve arkadaşları öyle olmazı oldurmuşlar ki ayrıntıları biz daha yeni öğreniyoruz ve bunu da mı yapmışlar diyoruz. Ve milli mücadelenin ve cumhuriyetin kalbi de Ankara'da atmış. Yani inanılmaz bir şey. Biz o gün gezerken Roma eserlerine de bakmıştık ya. O gün sanırım konuştuk bunu da. Roma'dan bakacak olursanız Ankara'ya, İstanbul bir boğaz kolonisi iken Ankara Roma'nın 3. büyük şehri ve başkentlik almış bir kent. O sıra Anadolu'da pek çok yerin esamesi okunmuyor. Yani işte 600 yıl başkent olacak yer bile yok. Dolayısıyla Ankara'nın Roma'sı nerede? Pek çoğu işte biraz kalıntı halinde. Haberimiz olmadıkça kolay harcıyoruz gibi. O yüzden Pınar Hanım'ın 1, 2, 3'ü, şimdi 4'ü ve eminim epeyce sürecek olan serileri işte bu değerleri anlatması açısından sadece Atatürk değil, diğer onun etrafındakileri, hatta belki bugün artık isimsiz kahramanlar dediklerimizi, neler yapmışlar, ne fedakarlıklar yapmışlar. Bunları çocuk ve gençler diye geçti de bence 7'den 70'e herkesin öğrenmesi, 70 yaşındakinin de anlatacağı şeyler olacaktır, anlatacakları kişiler olacaktır. Yani yaşamak hepsini görmeyi, bitirmeyi gerektirmiyor sanıyorum. Tıpkı bizim hala öğreniyor olmamız gibi böylesi zengin, böylesi kocaman yürekli insanların var olduğu bir memlekette daha öğrenilecek çok şey var diye düşünüyorum.
birlikte bir Ankara turu yapmıştınız. Az önce de Necati Hocam bahsetti. Nereleri gezdiniz efendim?
Çok gezdik.
Ben kendim küçük bir bahsedeyim bir yerinden. Çünkü detaylar asıl burada ustasında.
Estağfurullah.
Şimdi Ankara'nın tabii sadece 100 yılını değil, Ankara'nın işte yani yüzlerce yıl gerisine giderek başladım ben hikayemi. Sahneye koyacağımız hikayeyi. Ki onun da detaylarını isterseniz verelim mi?
Olur, sanat yönetmeni, elbette. Buyurun, buyurun. Tabii ki.
Sanat yönetmenimiz Ersan Petekkaya'dır. Orkestra şefimiz Musa Göçmen, solistimiz var Derya Özer Bildir, küratörümüz Filiz Özgen Şimşek, çünkü resim sergimiz de olacak. Efendim Ömer Yılmaz yapacak görsel çalışmalarımızı da. Koro ve seymenler de olacak. Yani Ankara'yı Ankara yapan ve her tür sanat dalını içine koyan, yine benim de içinde kafamda böyle çalışıyorum genelde. Bütüncül yaklaşıyorum meseleye. Yani bir senfoni orkestrası, yani bir koro, yani bir arp sanatçısı. Çağatay Bey biliyorsunuz vazgeçilmedi. Bir solistimiz olacak. Hatta da söz aldık, Devrim Erbil bir Ankara tablosu yapacak. O da sahnede yerini alacak. Çalışmada işte Ankara'nın sadece yüzyılı değil, paleolitik dönemden hala etkileri var Ankara'nın. Ankara hep yaşanılan bir kent olmuş. Her zaman yaşanılan, hatta yüzyıllar öncesinden nallahanı balası var yani. Öyle bir kentten bahsediyoruz. Hı hı. Son yüzyıla ait değil. Bu son yüzyılda onu parlatan tabii ki tarihin ne olduğunu çok iyi bilen, ben Ankara'yı coğrafya kitaplarından değil tarih kitaplarından öğrendim diyen Atatürk olmuş. Onun sayesinde Ankara o en parlak dönemlerinin hatırlanması koşuluyla yeniden başkent olmuş. Şimdi öyle olunca çok eskilere gidince tabii kentin ilk kurulduğu alanları daha çok gezmek, bilmek istedim ben. Yani kale ve etrafını. Hı. Sokak sokak anlamak, görmek istedim. Adım adım işte iç kale, dış kale, efendim o en geniş surların şu anda olmayan, değil mi Necati?
Üçüncü sur.
Üçüncü surun içi. O bölgeleri görmek, tanımak istedim. Çünkü aslında her şey en çok o taraflarda olmuş.
Geziyle mi başladı bu fikir aslında?
Bu gezimizi yeni yaptık da. Bu gezi benim aslında projemin son noktasıydı. Rötuşlarım var Necati Beyciğim, yetişin, yardım edin. Bazı yerleri oturtamıyorum kafamda. Sokakları görmem lazım, binaları görmem lazım deyince tabii kim olacak? Akla ilk gelen isim Necati Yalçın. Sağ olsun hiç ikiletmedi, kırmadı. Çünkü o da çok severek yapıyor zaten bu işi gerçekten. Bir de Ankara'da şöyle bir ekip var. Bir ekürü. Bu müthiş bir şey. Başka kentlerde var mıdır bilmiyorum. Herkes birbirine öyle güzel destek oluyor ki, herkes kültürlü çünkü, herkes bilgili ve birbirinden de bilgilenmek isteyen kaliteli insanların olduğu bir kentten bahsediyoruz. Entelektüel bir kent Ankara. Dolayısıyla elinize telefonu attığınız zaman kime neyi soracağınızı biliyorsunuz ve mutlaka cevap alacağınızı da biliyorsunuz. Bunu biliyordum. Önce ben ikimiz gezeriz diye düşünürken işte öğretmenlerimiz katıldı bize, efendim sanat galerisi sahibimiz bizim Semra Hanım, Semra Sancak katıldı, Göknil Hoca katıldı, Didem Hanım katıldı derken iki öğrencimiz katıldı. Onlar da vakfımızın üyesi oldular bu arada, haberiniz olsun. Efendim genişliyoruz, daha da büyüyeceğiz. Zaten Necati Bey bahseder, o yapıyor o gezileri de. Ben kendi başıma bir dolaşayım derken çok daha keyifli bir grup haline geldik. Ve biz o eski Ankara'nın yani kale ve etrafını doyasıya, ki daha da gezilecek çok yeri var. Siz buyurun detayları isterseniz. Oraları gezdik.
Detay derken biz kaleye çıkamadık. Çünkü Anafartalar Caddesi'nden başlayalım demişti. Ama Anafartalar Caddesi'nden başladın mı çıkamıyorsun. Hı. Çünkü Anafartalar Caddesi'nin başlangıç noktası bir kere müthiş ama kendisi epeyce bildiği için hızlı geçtik. Ama ben şimdi dinleyicilerimiz için çok kısa bir tekrar yapayım. Anafartalar Caddesi'nin başında Cumhuriyet'in kurulduğu mekan var. Onun 50 metre, 40 metre aşağısında Cumhuriyet'in ikinci meclisi var. Ve onun karşısında onun bir zamanlar oteli dediğimiz Ankara Palas var. Bakın Cumhuriyet'in 3 tane meclisi var. İkisi burada, başlangıç noktasında. Birinci meclisin oteline dönüşen taşan varmış. Efsane taşan. Gitmiş, yerine efsane Cumhuriyet'in o ekonomisini, üretiminin simgesi olan Sümerbank gelmiş. Şimdi bir üniversite binası, korunduğu için mutluyuz en azından. O cadde Bankalar Caddesi, Cumhuriyet'in kalbinin attığı caddeye dönüşmüş ve şimdi o bankalar her biri müzeye dönüşüyor. İşte birisi iktisat müzesi, diğeri bankanın müzesi. Biz gezemedik ama sözünü ettik sanıyorum. Para bankası, ülkenin tek para bankası yani Merkez Bankası'nın, ülkenin tek full müzesi. Hatta oraya ben İller Bankası'nı yıkma kararı aldıkları zaman yıkılmasın diye al gözüm seyreyle turu demiştim. Hı hı. Hani ya bakın ne kadar güzel falan. Ama o bir işe yaramadı. Ne yazık ki o bina yıkıldı. Ama Anafartalar Çarşısı caddeye girdiğimizde. Bakın daha ben caddeye başlayamadım bile. Dolayısıyla sanırım cadde başlı başına bir programla konuşulabilecek zenginlikte. Ve buradan birkaç yolda kaleye çıkıyor aslında. Çok sıcak olduğu için ben nasıl yapsak derken ekip benden hızlı çıktı. Önüme düştüler ve çıkarız buradan ne var ki dediler. Bittiği yer Ankara İstiklal Mahkemesi'nin olduğu yerdi. Kurşunlu Camii'ydi. Hatta Esen Parkı da konuştuk değil mi? Yani bir de bakın mesela çok güzel şarkı söylüyor sanatçı Pınar Hanım. Orada Gönül Yazar'ın taş bebek olduğu gazino, çay bahçesi de oradaymış. İşte ilk defa nasıl olduysa bir bina yıkıldı ve tekrar bahçe oluyor. Tabii o gazinolar geri gelir mi onu bilmiyorum ama neticede onu hatırlatan, o parkı hatırlatan bir düzenleme geliyor oraya. Dolayısıyla böyle müthiş bir yerden böyle müthiş bir yere kadar uzanan bir caddeden bahsediyoruz. Yine yeri gelirse başka ayrıntılar da verelim ama bence inanılmaz bir tur. Biz son derece hızlı gezdiğimiz halde pek çok yere girip çıkmadığımız halde birkaç saat de sığmadı, yetmedi. Milli Mücadele ile ilgili de ayrıca ayrıntılar var caddede. Hı-hı. Onları da yine yeri gelirse konuşalım.
Peki Sayın Ayhan, kentin çehresinin değişmesi, kültürel eserlerimize sahip çıkamayışımız ve kent belleğinin değişmesi konusunda izlenim ve duygularınızı paylaşmak ister misiniz?
Bu kaçınılmaz. Değişecek. İlla değişecek ama korunması gereken varlıklarımız, gerçekten kültür varlıklarımız bizim aslında sağlığımızı korumamıza yardım eden şeylerdir. Ruh sağlığımızı korumamıza yardım ederler. Biz eğer kökümüzü tanırsak, bilirsek, tutunursak ruhen de sağlıklı insanlar oluruz. Eğer bilmezsek nereye ait olduğumuzu, kime ait, nasıl kuvvetli, nasıl bir kere bizim şanlı geçmişimiz var gerçekten. İşte bahsediyoruz deminden beri ne savaşlar, ne isyanlar, ne başarılar, ne zaferler. Ankara Roma'nın üçüncü büyük kenti olma özelliğinin yanı sıra hakikaten başkentler olmuş, ahiliğin, cumhuriyetinin başkenti olmuş ve şanlı bir kent. Şimdi bunu bilip de buna sahip çıkmak kadar insanı onurlandıran, insanı kendine iyi hissettiren bir şey olabilir mi? Ama bunları bilebilmemiz için de işte o kültür varlıklarının yaşıyor olması gerekir. Ve dahi o kültür varlıklarının orada olduğunun bilinmesi gerekir. Necati Bey ve onun gibi bu konuda şuurlu insanlar sayesinde Cardo Maximus muydu?
Cardo Maximus.
Cardo Maximus. Üzerinden yürüyormuşuz. Yani Roma'nın o dönemki işte en ana, değil mi, yolundan üstünden geçiyormuşuz ama farkında değilmişiz. Veya ne bileyim, şimdi belediyenin çalışmaları gerçekten o anlamda takdire şayan. Bir Roma tiyatrosunun yeniden ortaya çıkarılması, Roma hamamı vardı zaten. Dilimize dolamışız da aslında Ankara'nın bir Roma kenti olduğunu, Romalıların ruhlarıyla belki omuz omuza yürüdüğümüzü, öyle değil mi? Galatlarla, Kimmerlerle, bile Friglerle, işte bunun bir de daha Gordion'u var gibi. Böyle bir kentte yaşıyor olmanın bir ağırlığı olmalı, entelektüel bir ağırlığı olmalı. Bunu taşıyabiliyor olmalıyız biz. Bunları biliyor olmalıyız ve nesillerce aktarmalıyız. Neyimize yarar bu? Neyimize yarar? Gerçekten hakikaten dolu dolu yaşamayı bilen insanlara dönüşürüz. Bundan sonraki ömrümüzde başarmanın ne demek olduğunu biliriz efendim. Zaten de tarih o yüzden gerekiyor bize. Atatürk her gördüğü gence ne olacaksın diye sorduğunda istediği cevabı alamazsa tarih öğretmeni ol dermiş. Tarih öğretmeni ol, anlat dermiş. Çanakkale'yi anlat, Kurtuluş Savaşı'mızı anlat. Anlat ki öğrensinler ne mücadelelerle sahip çıktık biz bu toprakları elde ettik diye. Korumak zorundayız. Korumak zorundayız. Kendimizi tanımak için en azından. Kodlarımıza erişebilmek için.
Evet. Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı için bir projeydi. Az önce bahsetmiştik geçtiğimiz dakikalarda. Hemen adını da dinleyicilerimiz için ben dillendirmiş olayım. Müziğin Dili, Kadının Sesiyle Bir Ankara Hikayesi. Tüm dinleyicilerimize duyurulur diyelim. Sayın Yalçın, Atatürk'ün Ankara'sı deyince sizin de söyleyecekleriniz var. Ankara onun imzasını attığı şehir gibi desek hiç yanlış olmaz belki de. Ondan pek çok iz taşıyor başkentimiz ama birkaç mekan var ki Atatürk ve Ankara dediğimizde konuşmadan olmaz. 3 karargah ev var örneğin Ankara'da.
Yaşayın. Azıcık daha genişletelim o zaman. Anadolu'nun pek çok yeri Atatürk müzeleriyle doludur. Bu Atatürk müzelerinin en büyük özelliği de gururla kapısında yazan şu cümledir: Atatürk burada bir gece kalmıştır. Ankara'ya baktığınızda ben hala sayısını bilmiyorum. Bir geceden bahsetmiyoruz. Bu arada Yahudi mahallesinde bir gece kaldığı ev kalaslarına vurdunuz mu yıkılıp gidecek. Bir kibritle yanıp gidecek. Biz Ankara'da böyle bir zenginlik içinde olduğumuz için bir gece yattığı evleri falan neredeyse şu anda görmüyoruz. Ankara'da en uzun yaşadığı ev var. Cumhurbaşkanlığı Müze Köşk diye şu anda restorasyonda. Ankara'da iki tane pembe köşk var. Birisi Atatürk'ten yadigar, diğeri İnönü'den. Yani onun en yakın arkadaşından. Üç tane hem karargah hem evi var. Buraya kadar saydıklarımızın hepsinde Ankara bir numara. Yani burada hiçbirinde eşi yok. Bu kadar sayıda hiçbir yerde yok. İlk kaldığı ev ve karargah ne yazık ki yine kimse tarafından bilinmiyor. Ve 3 ay kalmıştır orada. Ben konferanslarımda takmıştım bir ara. 10 sene boyunca sordum. Bir tek Anıl Çeçen Hoca bildi. O dinliyordu. O da Atatürk'ü çok yazan eden bir kişi. Elini kaldırdı. Ben biliyorum dedi. Dedim ki bundan sonra sormayacağım. Çünkü Anıl Hoca biliyor, başka kimse bilmiyor diye. Eski Ziraat Mektebi diye geçer. Eski Ziraat Mektebi'nin bugün meteoroloji binası olduğunu bilmiyoruz. Hatta bundan 10 yıl kadar önce meteoroloji binasını yıksak mı dedik. Meteoroloji binasına giden bütün okullar oradaki meteoroloji müzesini gezerler. Oysa ki orada bir de Atatürk odası var. Ben o binanın komple bir müze olması için defalarca yazdım. Kaç kişiyle konuştum. İnşallah olacak öyle bir şey ama şu anda yine yok öyle bir şey. Çünkü tüm Cumhuriyet'in bakanlıkları bir odada 3 bakanlık olmak üzere orada oturmuş. Anadolu Ajansı odalardan birinde bir bakanın yanında kurulmuş. Ki bu kişiler de Halide Edip adı var, eşi Adnan Bey falan. Yani her biri bizim tarihte çok iyi tanıdığımız insanlar. Dolayısıyla Atatürk'ün Ankara'sı dedik mi en küçük evi de burada. Yani şöyle 2-3 metrekare ki Trakya şivesiyle söylediği adıyla anarız o evi. Kolibası burada.
Söğüt Özü'nde değil mi?
Evet, Söğüt Özü'ndeki kolibası burada. Ondan sonra karargah evleri, sadece karargah olarak bakacak olursak Alagöz karargahı var. Haymana'da da bir tane Atatürk evi var. Şimdi Büyükşehir orayı restore ediyor. Eminim kimse bilmiyor.
Beynam'daki orayı. Evi de var, o da duruyor.
Beynam'daki, bakın daha gelemedik. O Ankara'ya tam gelirken konakladığı ev, köye girdiğinde Beynam'a, işte orada kapıları çalıyorlar, kar kış kimse açmıyor falan. Sonunda bir tane eve giriyorlar, yerlerde yatıyorlar. Orası da bir müze, Beynam'daki evi de müze. Üç karargah ve ev demiştik. Üçüncüyü ve birinciyi saydık. Direksiyon binasını saymadık. Çünkü Keçiören çok uzak kente diye geliyor. Direksiyon binasına oturuyor. Özellikle Fikriye Hanım da gelince ev artık direksiyon binası değil, yuvaya dönüşüyor. Bunun gibi yani ben sanıyorum bu çıkacak iki kitabımdan birinde Atatürk'ün Ankara'daki evleri diye bir derleyeyim dedim. 16 tane yapı çıktı, birbirinden değerli. Sadece bir tanesinde bir gece kalmış. Diğerlerinde ne kadar kaldığı belli değil, çok uzun kalmış. Bunlar evleriydi, yattığı yerlerdi. Bir de mesela ikinci mecliste konferans verirken dedim ki burası Atatürk'ün en çok çalıştığı bina. Yani şimdi enlerden gidecek olursak inanılmaz. Yani birinci meclis zaten apayrı özellikleri olan bir bina. Gerçek anlamda gazi bir meclis. İkincisi yine öyle. Bugünkü meclisin de temelleri Hozmeister değil mi? Bütün bakanlık binaları. Yani Ankara'nın baştan inşası Atatürk. Yani neresinden bakarsanız.
Pınar Hanım, biraz da farkındalık çalışmalarınızdan söz edelim. Ankara Kent Konseyi'nde danışma kurulundasınız. Geçtiğimiz haftalarda Sayın Zafer Şahin ve Sayın Halil Ecer de konuklarımız olmuştu bizim. Evet. Farkındalık Korosu, Farkındalığın Gücü Derneği, Tohumluk Vakfı, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'nın genel kuru üyesisiniz. Çalışmalar üzerine biraz konuşalım dilerseniz.
en sondan başlayabilir miyim? Yani Tohumluk Vakfı'ndan. Tohumluk Vakfı aslında Atatürk'ü işte örnek alıyoruz ya. Ben şahsen her adımda almaya gayret ediyorum. Onun o çok güzel bir cümlesi vardı. Cumhuriyet benim eserimdir diye. Ben de Tohumluk Vakfı için bunu söylemek istiyorum. Çünkü bu sahnelerde anlattığım hikayeler, öğrendiklerim, hala öğrenmekte olduklarım. Bütün bunların eseridir Tohumluk Vakfı. Sahnede böyle işte köy enstitülerini anlatıyorum. Kim neyi nasıl yapmış anlatıyorum. Efendim Özsoy operası yazılırken biz diyor Atatürk 27 günde opera yazmış, bestelemiş, sahnelemiş bir milletiz. Yeter ki kişi elebaşı davasına inansın. Bu cümleler beni çok kışkırtan cümleler. Yol yöntem öğretiyorlar falan o hikayelerde. Okurken en çok ona yaradı bende zaten. Sadece anlatmak değildi. Kendime öğretmekti biraz da amaç. Öğrendikten sonra tabii bilgi öyle kuvvetli bir şey ki o statik enerji birdenbire kinetiğe dönüşmeye başlıyor. Ne demek bu? Artık siz de yapmak istemeye başlıyorsunuz. Öğrendiniz artık. Yani ilkokulda yazmayı öğrenirsiniz. Kendiniz yazmaya başlarsınız bu sefer. İşte vakıf öyle çıktı ortaya. Neden biz de o büyük insanların yaptıklarını o formülleri kullanarak yapmıyoruz madem öyle dedik. Çünkü oyunlar sonunda çıkıyoruz, hepimiz ağlaşıyoruz, kucaklaşıyoruz. Ah ne zamanlardan geçmişiz. Tamam yeter hadi o zaman gereğini yapalım. İşte Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür Sanat Vakfı böyle çıktı ortaya. Yani köyde bir ziyaretimde gördüğüm bir metruk artık terk edilmiş köy okulunun yeniden canlandırılması fikriyle çıktı aslında bakarsanız. Diyorum ya işte o eski köy enstitüsü hikayeleri, o İsmail Hakkı Tonguçlar, Hasan Ali Yüce bunlar büyük kahramanlar, Mustafa Necatiler ne insanlarmış, neden bizler de onlar gibi olmayalım? Allah'tan tarih yazılıyor. Allah'tan hakikaten bunlar hepimizin elinde kılavuz gibi duruyor. Çünkü bunları okuyup aslında manuel gibi tam kılavuz gerçekten ne yapacağımızı hatırlıyoruz, öğreniyoruz. Ve her şeyin orijinali bizde. Bir köy enstitüsünün bir benzeri o dönemde yok zaten. Bizden sonradan kopyalayıp yaptılar, sistemleri uyguladılar deyip hadi dedik o zaman. Biz de kırsala yeniden dönelim, doğaya dönelim. Kırsaldakiler kenttekilerden uzak kaldı. Kentin efendim imkanlarından uzak kaldı. Kentte betonda yaşayanlar da toprakta yaşayanların nimetlerinden uzak kaldı. Birbirimizden uzak kaldık aslına bakarsanız. Doğa halbuki hiçbir şeyi ayırmaz ki birbirinden. Biz kendimiz ayırdık her şeyi birbirimizden deyip tabağımızdaki yemeğin ne olduğunu bilmeye çalışmak, işte tohumlarımıza ne olduğunu anlamaya çalışmak, neden hasta dalanıyoruz onu anlamaya çalışmak aşamasında dedik ki hadi yollara dökülelim. Hem beşeri olarak, sosyal varlıklar olarak, yeniden insanlar olarak birbirimizi tanıyalım. Hem de doğayla yeniden tanışalım. Burada asıl amaç tabii yaptığımız çalışmalarda nihai amaç üretim tabii. Yani yeniden toprakta üretim, sağlıklı nesiller. Bize diyorlar ki siz tohum mu yetiştiriyorsunuz? Hayır diyorum, biz hem gıdanın hem insanın ata tohumunun peşindeyiz. Toprağa saygılı, efendim tohuma saygılı, doğaya, suya, ırmaklara, her şeye, gökyüzüne, havaya saygılı insan bulunca hah diyoruz bu bir ata tohumu. Böyle insanları bizim çoğaltmamız lazım diyoruz. Alıyoruz yanımıza. Bize diyoruz öğretin. Nasıl öğrendiniz? Nasıl yaptınız? Ve Anadolu'yu geziyoruz. Merkezimiz Ankara olmakla birlikte İstanbul, Bursa, İzmir, Kayseri, Eskişehir, şimdilerde Kastamonu ve Mersin'de ekleniyor aramıza. Oralarda hepimiz aramızda öyleleri var ki doğduğundan beri köy görmemiş. Ama vakıf sayesinde artık köylerden çıkmayanlarımız var. Seviniyoruz, mutlu oluyoruz. Kooperatifler kurmalara öncülükler ediyoruz. Köy tiyatroları kuruyoruz. Yatılı bölge okullarında kız çocuklarını spora başlatıyoruz. Efendim yeniden kooperatifçiliği anlamayı Atatürk hakkında biliyorsunuz yazılmış en değerli kitaplardan biridir. Anlatıyor Atatürk'ün kooperatifçiliğe neden önem verdiğini. Cumhuriyet'in ta kendisi kooperatifçilik. İmece, birlikte, demokratik bir ortamda üretmek gibi. Sanıyorum süremiz daralıyor. Beni bıraksanız sabaha kadar konuşurum. Velhasıl vakfın amacı budur. El ele verdik. Biz yeniden bir olmayı hatırlamaya çalışıyoruz. Farkındalığın gücü de meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak üzere 15 yıl önce kurulan korumuzu nihayet derneğe dönüştürdük. O alanda meme kanseri konusunda çalışmalar yapıyoruz. Ziçev benim zaten annemin genel başkanı olduğu, 8-9 yaşımdan beri içinde olduğum, zihinsel engelli kardeşlerimle birlikte çalışmalar yaptığımız bir vakıftır. Orada da çok mutluyum. Böyle.
Şimdi sizin gibi çok yönlü bir sanatçıyı bulmuşken hemen soralım. Müzikal belgesellerinizden paylaşmak isterseniz elbette ufak bir kesidi burada da dinleyicilerimiz için paylaşabilir misiniz bu stüdyolardan?
Hikayelerden mi diyorsunuz?
Evet, hikayelerden de olabilir, müzikal anlatılardan da olabilir.
Çanakkale hikayesini çok seviyorum. Oradaki aslında pek çok kişi bilir bunu da. Hasan'ın hikayesi diye geçer bu aslında kitaplarda. Şimdi bu Anzaklar, bu genç Anzaklar ta Avustralyalardan, Yeni Zelandalardan getiriliyorlar gemilere toplaştırılıp. Bu gençlere deniyor ki nefis bir yere gidiyoruz, Gallipoli, Gelibolu diye bir yere gidiyoruz. Evet, biraz bir savaş yapacağız ama hiç merak etmeyin, çok kolay olacak. Boğaz'ı hemen geçeceğiz, İstanbul'a varacağız. Harika bir yer İstanbul, şu işte birkaç şilin ceplerinize vereceğiz, onlar da harcayacaksınız o paraları da orada. Çok güzel olacak, piknik yapar gibi olacak filan. Çocuklar da ne bilsinler nereye gittiklerini. Savaşacağız, kazanacağız ve eğleneceğiz diye biniyorlar, gemilere geliyorlar Çanakkale'ye. Ve tabii hiç de düşündükleri gibi, onlara söylendikleri gibi olmuyor. Günler süren çatışmalar, ölümler, kayıplar, barut kokuları, efendim varamadıkları yurtları, anaları, babaları. Kimisi yanında işte gitarlarını getirmiş, bancosunu bilmem nesini getirmiş. Bizimkilerde bağlama çalan var, yanık türküler okuyanlar var. Geceleri öyle geçiyor. Ve de siperlerin arası, hatırlarsınız o bilgiyi değil mi? Hı hı. O kadar yakın ki 3 metre maksimum yani en fazla. Bazı geceler böyle bir ateşkes bekleniyor, vakit geçirilecek. Kiminin siperinden bir Avustralyalı almış gitarını çalıyor, şarkılar söylüyor İngilizce. Kendi türkülerini söylüyor. Bizim siperlerden birinden de bizim Hasan yanık yanık türküler söylüyor. Akşamları işte sevdiğini, yavuklusunu hatırlıyor. Gözünün önüne geliyor bir gün kavuşma hayaliyle. İşte mesela hangi türkü olabilir o diye biz böyle araştırdık. Dedik ki o döneme de denk geliyordur belki. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar. Balınan yorulmuş o sırma saçlar. Balınan yorulmuş o sırma saçlar. Söylüyor türkülerini. Çıt yok. Karşı taraf düşman dediğimiz sessiz huşu içinde dinliyor. Bayılıyorlar bu Hasan'ın türkülerine her akşam. Of ne konser ama ne hoşluk. Derken bir gece ses yok, türkü yok, müzik yok. Bunlar merak ediyorlar. En büyük keyifleri bu Anzak askerlerinin. Merak ediyor. Neyse diyorlar, bu akşam herhalde işi çıktı. Ertesi yarın akşam diyorlar. Gündüz savaşıyorlar. Akşamları birbirlerinin kültüründen, eserinden, sanatından keyif alıyorlar. Ne acayip bir ortam değil mi? Savaş böyle bir şey işte. Ertesi akşam oluyor. Yine bizimkinden ses yok. Karşı siperden ses yok. Derken üçüncü gece bunlar merak ediyorlar. Yani nerede bu? Hadi söylesin artık. Söylesin artık diye. Böyle aralarında işte var dil bilen, şu yazsana diyorlar. Kağıda böyle yazıyorlar. Bir küçük not kağıdına alıyorlar. Onu taşa sarıyorlar. Siper çok yakın ya. Hı hı. Atıyorlar bizimkilerin siperine. Merakla bekliyorlar acaba ne cevap gelecek. Hadi ya artık ya başlasın eğlence falan. Bir iki dakika sonra aynı yöntemle taşa sarılmış not geliyor. Düşüyor siperlerine. Sen kaptın, ben kaptım. Hop dur ben aldım, okudum. Açıyor içlerinden bir tanesi. Başlıyor okumaya. O notta soruyor, diyor ne oldu? Güzel sesli bir arkadaşınız vardı, şarkı söylüyordu, gene söylesin yazmışlar. Cevap geliyor, diyor ki siz bizim o güzel sesli arkadaşımızı 2 gün önce vurdunuz yazıyor. Bu hikayeyi önemli buluyorum. Çünkü savaşın dramını bana göre en güzel yansıtan hikayelerden biridir. O gençler bambaşka hayallerle geldiler oralara. Belki evet. de başka koşullarda tanışmış olsalardı, dost olacaklardı, kadim arkadaş olacaklardı. İşte gösterilerimde anlattığım hikayelerden biri budur. Söylediğim türkülerden biri de budur. İnşallah izlersiniz.
İnşallah. Keyif çok alırsınız. Da güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık Sayın Ayhan.
Ben teşekkür ederim.
Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana bağlı kalmazsa, değişmeyen gerçek, insanlığı şaşırtacak bir nitelik alır.
Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünde ne çok şey gizli aslında. Tarihin bir kısmını anlatıp bir kısmını anlatmamak, kasıtlı olarak çarpıtmak veya tarihi olaylar hiç olmamış gibi ele almak. Ez cümle, tarih yazmak ciddi bir iştir. Tarihi anlatmak da öyle. çok farklı anlatılabilirdi tarihimiz, özellikle de yakın tarihimiz. İyi ki artık bunu yapanlar var ve öyle bir yere ulaşıyor ki bu anlatılanlar, kimi zaman hiç tanımadığımız insanların gerçek hikayeleri tüylerimizi diken diken ediyor, burnumuzun direğini sızlatıyor. Ya da yüreğimizdeki yeri ve sevgisi baki olan atamızın bir anısı, boğazımızda bir düğüm olup gözlerimizden akan yaşa karışıyor, gecikmeli de olsa o yaşanmışlıklar yerine ulaşıyor. Bize yaşanmış ama az bilinen hikayeleri anlatan, tarihimizi farklı pencerelerden gösteren sanatçı Pınar Ayhan'a ve Ankara hakkındaki değerli bilgilerini bizlerle paylaşan Doktor Necati Yalçın'a bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür
ağzınıza
ederiz.
Sağlık.
Sağ olun.
Siz de sağ olun.
Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik masada Nuri Göktaş ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Tarihin ancak insan unsuruyla var olduğunu, var olacağını unutmadan ve yaşanmışlıkları bir kenara atmadan yakın tarihimizin Ankara'daki izlerini görmek, bu tarihin bir parçası olmak için başkentimizi bir de bu yönüyle keşfe çıkın.
Ankara, Ankara.